Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Luka 22. bölüm 43. ayette gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi diye yazıyor. Rabbimiz çölde denendiğinde melek ona hizmet etti. Şimdi şeytan onu bir daha denemeye geldiğinde bahçede melek ona yine hizmet etti. Bu olayı sadece Luka kaydetti. Luka 22. bölüm 44. ayette ise derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu diye yazıyor. Bu gerçeği terinin toprağa düşen kan damlalarına benzediğini söyleyerek dile getiren tek yazar Luka'dır. Bu son ayrıntı titiz doktorun dikkatinden kolay kolay kaçamazdı. Onu bekleyen acıyı, ızdırabı ve iç savaşı düşündükçe bedeninde fiziksel reaksiyonlar oldu. Bedeninde neler olduğunu bilmiyorum. Açıklayamam ve birinin bunu tam olarak açıklayabileceğini sanmıyorum. Bazıları biyolojik yönden bu kan damlalarının açıklamasını yapmaya girişmişlerdir. Ama beni o kadar ikna etmiyor bu açıklamalar. Eminim ki birçok ikna edici biyolojik açıklamalar birçok iyi niyetli, imanlı doktorlarca yapılmıştır. Onlara saygım var ama yine de beni bu açıklamalar etkilemiyor. Rab İsa benim günahlarım için kanını akıttı ve onun önünde saygı ve hürmetle eğilirim. Savaşlarda yurdun korunması için kan dökülür. Evlatlar, kocalar, kardeşler yitirilir. Ülkenin düşman ayakları altında çiğnenmesi yürekleri paralayan bir durumdur. Ama bundan daha kötü bir durum var. İsa Mesih bunun üzücü yükü altında inledi. İnsan günahının oluşturduğu tutsaklığı, o günahların gerektirdiği yargıyı gördü ve bunun kendisinden uzaklaştırılmasını istedi. O günahların hepsi onun üzerine yüklenecekti. Bizim günahlarımızdan dolayı o, Baba Tanrı'nın gözünde günah olacaktı. Yuhanna 10. bölüm 10. ayette, "Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim," dedi İsa Mesih. Cehennemin yolunda sonsuz ölüme doğru ilerleyen insanlığı o kadar çok sevdi ki, kendisi cehennemin dibine indi. Şöyle ki bizi cehennem ateşinden kurtarabilsin. Bizim için çarmıh üzerinde ölürken bizim için günah olan bu kutsal kurtarıcıyı dünya hala reddediyor. Sana bir sorum var değerli kardeşim. Sen onu şu anda reddediyor musun? Onu hiç umursamıyor musun? Senin için çarmıh üzerinde yaptıklarını hiçe mi sayıyorsun? Getsemane'ye git, orada o gecenin karanlık sükunetinde onun yüreğini dinle. Kalbi senin için atıyordu. Canı senin için acıyordu. Bedeninden akan kan damlaları senin uğrunaydı. Bak, biraz ileride bir zeytin ağacının yanında eğilmiş bir insan acılar içinde senin günahlarının çirkinliği önünde savaşıyor. Senin ve benim insanlığımızı giyen kurtarıcıyı orada gör. Ertesi gün çarmıhta öldü. Şimdi Yahuda'nın İsa Mesih'i ele vermesine geldik. Luka 22. bölüm 45 ila 48. ayetlerde İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara niçin uyuyorsunuz dedi. Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız. İsa daha konuşurken bir kalabalık çıka geldi. 12'lerden biri Yahuda adındaki kişi kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa Yahuda dedi. İnsanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? İşte şimdi kalleşlik başlıyor. Tam bu sırada Yahuda İsa Mesih'i tutuklamak amacıyla başkâhinler, ihtiyarlar ve tapınak muhafızlarından oluşan kalabalık bir grupla çıka geldi. Önceden yaptıkları anlaşmaya göre hain onlara İsa'yı öperek gösterecekti. Yahuda Getsemane'de efendisini bir bağırmayla, bir tokatla ya da bir şişlemeyle değil de bir öpücük ile ele verdiği zaman bu insan kalleşliğinin ulaşabileceği en yüksek noktası, en berbat aşaması olmuştur. İlginç bir nokta şu ki Rabbimizin insanlığında başka insanlardan farklı bir görünüşü yoktu. Kalabalıkta onu belirtmek gerekti. Şu anda İsa Mesih günahlı adamların eline verildi. Luka 22. bölüm 49 ila 53. ayetlerde İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca "Ya Rab, kılıçla vuralım mı?" dediler. İşlerinden biri başkâhinin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu. Ama İsa "Bırakın, yeter." dedi. Sonra kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi. İsa üzerine yürüyen başkâhinlere, tapınak koruyucularının komutanlarına ve ileri gelenlere şöyle dedi. "Niçin bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopalarla geldiniz? Her gün tapınakta sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir," diye yazıyor. Öğrenciler olacakları anladıklarından kendilerini savunmaya hazırlandılar. İsa Mesih'in saati gelmişti ve Tanrı'nın önceden belirlenen amaçları birer birer gerçekleşmeliydi. İsa Mesih çarmıh yolundaydı. Orada karanlık ve ışık karşılaştılar. Luka 22. bölüm 54. ayette İsa'yı tutukladılar, alıp başkâhinin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu, diyor. Rabbi uzaktan izlemek tehlikeli bir şeydir. Petrus bunu yapmıştı. İsa Mesih tutuklanıp başkâhinin evine götürüldü. Roma yönetiminin tanıdığı başkâhindi bu adam. Musa'nın yasasına göre Kayafas diye bilinen bu başkâhinin kayınbabası Hanna aslında başkâhindi. Yuhanna'nın yazdıklarına göre İsa Mesih önce Hanna'nın önüne çıkarılmıştı. Bazıları şöyle inanıyorlar. İsa Mesih'in öldürülmesini planlayanların elebaşısı Hanna'ydı. Bu evde yüksek kurulun toplantısı oldu. Petrus ise Rabbi uzaktan izlediği için ona utanç getirecek olan düşüşe doğru ilerliyordu. Luka 22. bölüm 55 ila 57. ayetlerde Petrus'un İsa Mesih'i inkar edişini görmekteyiz. Şöyle yazar. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Onu dikkatle süzerek bu da onunla birlikteydi dedi. Ama Petrus ben onu tanımıyorum kadın diye inkar etti. İsa Mesih'i tutuklayıp başkâhinin evine götürürlerken Petrus onları uzaktan izliyordu. Bu durumda şeytanın ayartmasına açıktı. O kadar zayıf bir durumdaydı ki küçük bir hizmetçinin tek sözüyle Rabbini inkar edecek duruma geldi. Avlunun içerisinde orta yerde ateş yakıp oturanların yanına gitti. Onlarla birlikte oturarak kendisini ısıttı. Bu arada hizmetçi kızlardan birisi Petrus'u görünce onun İsa Mesih'in izleyicilerinden biri olduğunu söyledi. Petrus ise acınacak bir halde İsa'yı tanıdığını inkar etti. Petrus'u kınamadan önce kendimize soralım. Biz de bir açıdan İsa Mesih'i belli bir ortamda inkar etmedik mi? Rab Petrus'u bağışladığı gibi bizim korkaklığımızı ve zayıflığımızı da bağışlasın. Luka 22. bölüm 58 ila 59. ayetlerde biraz sonra onu gören başka biri sen de onlardansın dedi. Petrus değilim arkadaş dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla gerçekten bu da onunla birlikteydi dedi. Çünkü celil elidir. Çok geçmeden bir kişi daha suçlayıcı parmağıyla Petrus'u göstererek onun Nasıralı İsa'nın izleyicilerinden biri olduğunu söyledi. Petrus bu suçlamayı yine inkar etti. Yaklaşık bir saat sonra yine başka biri Petrus'un Celileli olduğunu ısrarla iddia etti. Petrus yine diğerlerinde olduğu gibi İsa'yı tanıdığını inkar ederek bu adamın ne dediğini anlamadığını söyledi. Yatmış balık yan gider derler ya, şimdi Petrus yan gitmektedir. Luka 22. bölüm 60. ayette Petrus sen ne diyorsun be adam anlamıyorum dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü diye yazıyor. Kardeşim Petrus her şeyi bu durumda bırakmış olsaydı bu olay onun sonunu getirmiş olacaktı. O da Yahuda İskaryot gibi mahvolacaktı. Ama böyle olmadı. Kutsal Söz şöyle diyor. Luka 22. bölüm 61 ve 62. ayetlerde. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus, Rabbin kendisine bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. Simon Petrus, İsa'yı severdi ve ona her durumda bağlı kalacağını söylerken samimi bir yürekten konuşmuştu. Ancak kendi zayıflığını bilmiyordu. Kendi bedeninde iyi hiçbir şeyin var olmadığını anlayacak duruma daha gelmemişti. Petrus ağladı, hem de acı acı ağladı. Bu gözyaşları gerçekten tövbe eden bir adamın gözyaşlarıydı. Yalnız Petrus değil, Tanrı'nın her çocuğu geri ona dönebilir. Yuhanna, Kutsal Ruh'un esiniyle şöyle yazdı. 1. Yuhanna, 1. bölüm 9. ayette. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Simon Petrus bir açıdan Yahuda İskaryot kadar kötü bir şey yapmıştı. Onu Yahudi din adamlarına satmadı ama inkar etti. Yahuda ile Petrus arasındaki fark şudur. Petrus tövbe etti ama Yahuda İskaryot tövbe etmedi. Hatırlarsanız Petrus'un imanı yıkılmasın diye Rab İsa Petrus için dua etmişti. Luka 22. bölüm 63 ila 65. ayetler arasında İsa ile alay edip onu dövdüklerini görüyoruz. Şöyle yazar. İsa'yı gözaltına tutan adamlar onunla alay ediyor, onu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp peygamberliğini göster bakalım sana vuran kim diye soruyorlardı. Kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar diye yazıyor. Yahudiler İsa Mesih'i zamansız tutuklamışlardı. Onu ne şekilde suçlayacaklarını bile bilmiyorlardı. Onu bu şekilde tutuklamakla yasaya karşı gelmişlerdi. Yüksek kurul uydurma bir suç buluncaya kadar onu tutukladılar. Belki de Yahuda onlara gelip siz şimdi gelseniz iyi olur. Onu tutuklamanın en uygun zamanı şimdidir. Bu akşam kenti terk edebilir demiş olabilir. Tabii ki Rabbimizin kentten ayrılmaya niyeti yoktu. Yine de Rabbin yargılanması sırasında ne kadar haksızlıkların yapıldığının farkında mısınız? din önderleri Musa'nın yasasını çiğniyor gerekçesiyle onu tutuklamışlardı. Aslında yasaya karşı gelen onlardı. Çünkü İsa Mesih'i geceleyin yargılamışlardı. Yargılandığı gün karar vermeleri yasal değildi. Başkâhin giysilerini yırttığı zaman yasaya karşı bir iş yapmıştı. İsa Mesih yasanın tek bir parçasını bile ihlal etmedi. Doktor Luka 23. bölümde diğer müjde yazarlarının yazdıklarına uygun şekilde İsa Mesih'in Pilatus önünde nasıl yargılanmaya getirildiğini anlatır. Aynı zamanda İsa Mesih'in çarmıha çakılışını ve gömülüşünü kaydetmiştir. Herodes'in önünde İsa Mesih'in tek bir söz bile söylememesi gerçekten çarpıcıdır. İsa Mesih Yakup'un soyundan gelenlerin sonudur. Herodes ise Esav'ın soyundan gelen son kişiydi. İsa Mesih'in Herodes'e söyleyecek bir sözü yoktu. Daha önce Herodes'e ilişkin tilki sözünü kullanmıştır. Bu bölümde İsa Mesih, Yeruşalim'in nasıl yok edileceğini açıklayacaktır. Çarmıh üzerinde kendisini çarmıha çakanlar ve kendi düşmanları için dua edecektir. Ondan sonra ruhunu Baba Tanrı'ya teslim edip Arimedyalı Yusuf'un mezarına gömülecektir. Luka 23. bölüm 1 ila 2. ayetler şöyle başlar. Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. Onu şöyle suçlamaya başladılar. Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor. Kendisinin de Mesih yani bir kral olduğunu söylüyor. Pilatus o dönemde Filistin üzerinde Roma İmparatoru tarafından atanan valiydi. Genelde fısıh bayramında Yeruşalim'e gelirdi. Amacı fısıh bayramını kutlamak için kente gelen insanları gözlemek, herhangi bir taşkınlığa engel olmaktı. Yahudiler Pilatus'un önünde İsa Mesih'i Musa'nın yasasını çiğnedi diye suçlayamazlardı çünkü Roma yasalarında böyle bir şey suç teşkil etmiyordu. Bunun yerine onu bu saçma suçlamayla Roma valisinin önüne çıkardılar. Luka 23. bölüm 3. ayette Pilatus İsa'ya "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa "Söylediğin gibidir" yanıtını verdi. Sahneyi az da olsa göz önünde canlandırmaya çalışalım. Pilatus'un önünde suçlanmakta olan bir marangoz duruyor. Yahudi din önderleri bu adamı tutuklayıp Pilatus'a getirmişler. Pilatus da ona şu güldürücü görünen soruyu soruyor. Sen Yahudilerin kralı mısın? İsa Mesih ise bunu basitçe yanıtlıyor. Söylediğin gibidir. İsa basit bir şekilde gerçeği söylüyordu. O Yahudilerin kralı olduğu kadar kralların da kralıydı. Pilatus da onu salıvermek istiyordu. Luka 23. bölüm 4. ayette Pilatus başkâhinlerle halka bu adamda hiçbir suç görmüyorum dedi. Pilatus onun bu iddiasını Roma İmparatorluğu için herhangi bir tehdit oluşturur şekilde yorumlamadı. Sonunda Pilatus bu adam yargı gerektirecek bir suç işlemedi diyor. Luka 23. bölüm 5. ayette ama onlar üstelediler. Yahudiye'nin her tarafında öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor. Celile'den başlayıp ta buraya kadar geldi dediler diye yazıyor. Şimdi toplanan kalabalık daha ısrarlı bir tutum takınarak İsa Mesih'i başka şekilde suçlamaya girişti. Halkı Roma yönetimine karşı gelmeye kışkırtmakla bu işlerini ilkin Celile'de başlayıp şimdi Yeruşalim'de sürdürmekte olduğu gerekçesiyle suçladılar. İsa Mesih daha sonra Herodes önüne getirilecektir. Luka 23. bölüm 6 ila 7. ayetlerde Pilatus bunu duyunca bu adam Celileli mi diye sordu. İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince kendisini o sırada Yeruşalim'de bulunan Herodes'e gönderdi. Pilatus Celile sözünü duyunca kendisinin bu sorumluluktan sıyrılabileceğini zannetti. Çünkü Celile bölgesi Herodes'in yönetimi altında bulunduğundan Pilatus davayı Herodes'e devrederek bu konuyla daha fazla uğraşmak istemiyordu. Bunun üzerine İsa Mesih'i Herodes'e gönderdi. Ben şahsen Herodes'in Yeruşalim'de bulunuşunun bir rastlantı olmadığına inanıyorum. Luka 23. bölüm 8. ayette Herodes İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu diye yazıyor. Belki hatırlayacaksınız daha önce İsa Mesih Ferisilerle konuşurken Herodes'ten söz açılınca ona şu mesajı gönderdi. Luka 13. bölüm 32. ayette gidin o tilkiye söyleyin. Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım. Söze edilen bu Herodes, Antipas, Beytlehem'deki 2 yaşından küçük erkek çocukları katleden büyük Herodes'in oğluydu. Vaftizci Yahya'yı öldürten de oydu. Hatırlarsanız bu Herodes kendi kardeşinin karısıyla yasa dışı ilişki kurmuş ve Yahya da bunu açık ve sert bir dille eleştirmişti. Bu Herodes Antipas da Yahya'yı öldürtmüştü. Luka 23. bölüm 9. ayette ona birçok soru sordu ama o hiç karşılık vermedi diyor. Herodes karşısına İsa'nın getirildiğini görünce çok sevindi. Çünkü ona ilişkin haberleri sürekli olarak işitiyordu ve çoktandır onu görmek istiyor, onun yapacağı bir mucizeye tanık olmayı umuyordu. Rabbimiz Herodes'e tek bir söz bile söylemedi. Herodes yaşlı bir tilkiye benziyordu. Onun için tövbe etme imkanı olsaydı Rab İsa ona bir şeyler söylerdi. Luka 23. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında orada duran başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Herodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Herodes ile Pilatus o gün dost oldular diye yazıyor. Herodes İsa'ya ne kadar çok soru sorduysa da hiçbirinin karşılığını alamadı. Yahudiler suçlamalarında çok daha ileriye gittikleri halde İsa Mesih ağzını bile açmadı. Herodes için yapabilecek tek şey kalmıştı. İsa'yı askerlerine dövdürtmek, gösterişli bir kaftan giydirip onunla alay etmek ve tekrar Pilatus'a geri göndermekti. Pilatus ile Herodes bu olaydan önce birbirlerine düşman oldukları halde bu olay onları barıştırarak dost durumuna getirmişti. Her ikisi de Rab İsa'ya karşı cephe aldıklarından dolayı anlaşıp dost olmaları pek güç olmamıştı. Birisi şöyle demiş: "Şeytan bir zarar verebilmek için kötü insanları birbirine olan düşmanlıklarını terk etmeye ikna edebilirken Mesih inanlılarının iyilik yapabilmek için kendi dostluklarını dahi koruyamamaları Mesih inanlıları için yüz karasıdır." Luka 23. bölüm 13 ila 15. ayetler arasında Pilatus başkâhinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara "Siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz" dedi. "Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisinde öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini bulamadım. Herodes de bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı." Pilatus İsa Mesih'i suçlayabilecek bir şey olmadığını gördü. Herodes onunla alay edip onu Pilatus'a geri göndermekten başka bir şey yapmadı. Suçlamaları incelemenin değeri yoktu. Luka 23. bölüm 16 ila 17. ayetlerde "Bu nedenle ben onu dövdürüp salıvereceğim" diye yazıyor. Dur bir dakika. İsa suçlu olsaydı onun cezalandırılması yerinde olurdu. Ama suçsuz bir kişinin cezalandırılması yerinde değildi. Onu dövüp salıvermek çürük bir uzlaşmaydı. Pilatus'un her fısıh bayramında Yahudiler için bir suçluyu salıvermesi gerekiyordu. Luka 23. bölüm 18 ila 26. ayetler arasında "Ama onlar hep bir ağızdan yok et bu adamı, bize Barabba'yı salıver" diye bağırdılar. Barabba kentte çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise "Onu çarmıha ger, çarmıha ger" diye bağırışıp durdular. Pilatus üçüncü kez "Bu adam ne kötülük yaptı ki" dedi. "Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulamadım onda. Bu nedenle onu dövdürüp salıvereceğim." Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. İstedikleri kişiyi ayaklanmaya katılmak ve adam öldürmekten hapse atılan kişiyi salıverdi. İsa'yı ise onların isteğine bıraktı. Askerler İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler. Pilatus İsa Mesih'e ne olacağı konusunda bir karar vermekten kaçınıyor ama bundan bir türlü sıyrılamıyor. Pilatus'un burada oynadığı rolü incelediğimizde aslında burada yargılanmakta olanın İsa değil de Pilatus olduğunu görüyoruz. Durumdan kaçmak isteyen İsa Mesih değil Pilatus'tur. Pilatus bu kendini beğenmiş din adamlarından kurtulmak istediyse de bunu başaramadı. Sonunda çaresizlik içinde onlara bir seçenek verdi. Ya bir katil, bir isyancı olan Barabba'yı ya da İsa Mesih'i serbest bırakabilirdi. Pilatus açısından verilmesi gereken karar çok basitti. Ama bu insanlar İsa'yı o kadar kıskanıyorlardı ki İsa Mesih'in ölümünü Barabbas'ın ölümüne tercih ettiler. Pilatus dinin hangi aşamaya kadar gidebileceğini hiç tahmin etmemişti. Evet, Roma yönetimine karşı isyan ve adam öldürmek suçundan hapse atılmış olan Barabbas'ın serbest bırakılmasını, onun yerine İsa Mesih'in ölüm cezasına çarptırılmasını istediler. Her ne kadar biraz önce İsa Mesih'in suçsuz olduğunu söylediyse de Pilatus şimdi kararını değiştirerek İsa Mesih'i ölüm cezasına çarptırıyordu. Yargılanmakta olan bir adamı ne yapacağını kalabalığa soran bir yargıcı düşünün bir kez. Aynı zamanda da kalabalıkların isteği üzerine Barabba'yı salıveriyordu. Roma'nın adaleti bu muydu? Sevgili dinleyicim, Pilatus sonunda her insan gibi bir karara varmak zorundaydı. Bugün de İsa Mesih söz konusu oldu mu herkes bir karara varmak zorundadır. Sen İsa konusunda ne karara vardın kardeşim? Luka 23. bölüm 27 ila 30. ayetler arasında büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönerek, "Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın" dedi. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu" diyecekler. O zaman dağlara, üzerimize düşün ve tepelere bizi örtün diyecekler. Burada İsa Mesih'ten sonra 70 yılında Yeruşalim üzerine düşecek olan büyük yıkımdan söz ediliyordu. O günlerde çekilecek olan elem ve üzüntüler o denli büyük olacaktı ki utanç ve yüz karası sayılan kısır kadınlar özellikle şanslı ve mutlu olarak görüleceklerdi. Roma orduları başkomutanı Titus'un neden olduğu yoğun sıkıntının çokluğundan insanlar dağlar üzerimize düşmesin, tepeler de bizi örtmesin diye yalvaracaklardır. İsa bu kadınlara Yeruşalim kızları diye seslenerek onların kendisi için değil ama kendileri ve çocukları için ağlamalarını söyledi. Sempatimizi, duygusallığımızı değil, İsa Mesih burada imanımızı istiyor. İsa Mesih ölmek zorunda değildi. Sempatimizi çekmek için de ölmedi. Luka 23. bölüm 33. ayette Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha geldiler diye yazıyor. Rab'le birlikte iki haydut çarmıha çakıldı. Luka 23. bölüm 34. ayette İsa baba onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Bu duayla kim bilir insanlık üzerine dökülecek gazabın önüne geçilmiştir. Luka 23. bölüm 35. ayette halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği o ise kendini de kurtarsın diyorlardı. İsa Mesih çarmıhtan inseydi ne olurdu? Kesin olarak Mesih olamayacaktı. Yaşaya peygamberin yazdıkları yerine gelmeyecekti. Hatırlarsanız Yaşaya 53. bölüm 8. ayette şöyle yazdı. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu? İsa Mesih çarmıhtan inmediği için günahlarımız bağışlanabildi. Buna ne kadar şükretsek azdır. Luka 23. bölüm 36 ile 38. ayetler arasında askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı. Yahudilerin kralı budur. Bu yazının 3 dilde birden Grekçe, Latince ve İbranice'de yazılmış olduğu büyük bir önem taşımaktadır burada. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Bu uygulama hiç şüphe yok ki kalabalıklar arasındaki herkesin bunu kolaylıkla okuyabilmesi için yapılmış olmalıydı. Ama Mesih inanlar topluluğu bunu her zaman Efendisinin evrensel efendiliğinin bir simgesi olarak görmektedir. Bunlar dünyanın en büyük üç diliydi. Her biri yaygın bir düşünceyi açıklamada etkili olurdu. Grekçe kültür ve bilgi diliydi. Bu kapsamda yazı İsa Mesih'in kral olduğunu söylüyordu. Latince hukuk ve devlet diliydi. Bu kapsamda orada İsa kraldı. İbranice Tanrı tarafından açıklanan inancın diliydi. İsa burada da kraldı. Bu durumda ölürken bile onun başında birçok taç bulunuyordu. Luka 23. bölüm 39 ila 41. ayetlerde çarmıha asılan suçlulardan biri sen Mesih değil misin? Haydi kendini de bizi de kurtar diye küfür etti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. Sende Tanrı korkusu da mı yok diye karşılık verdi. Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı. Hem Matta hem Markos başlangıçta bu iki haydutun her ikisi de İsa ile alay etti diye kaydettiler. Ancak çarmıh üzerinde 6 saatlik bir ızdırap döneminin sonunda özellikle son 3 saat içinde suçlulardan biri doğal olmayan bir şeyin yer almakta olduğunun farkına vardı. Yanındaki çarmıh üzerinde ölmekte olan bu kişi kendi suçundan dolayı değil başkalarının suçundan dolayı ölmekteydi. O çarmıh üzerinde Barabbas'ın olması gerektiğini biliyordu ama aynı zamanda anlamıştı ki bu suçsuz kişi Barabba'nın günahları için ölüyordu. Bunun Tanrı ile insan arasında yer almakta olan bir hesaplaşma olduğunu ve çarmıh üzerindeki adamın Tanrı olduğunu kavradı. İşte o zaman yanındaki bu üstün kişiye döndü ve Luka 23. bölüm 42 ve 43. ayetlerde kaydedildiği gibi "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an" dedi. İsa ona "Sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın" dedi diye yazıyor. Aynı gün Roma yasalarına göre yeryüzünde yaşamaya layık olmayan bu suçlu Rabbin yanına gitti. Bu adam gerçekten kötü bir hayduttu. İyi bir kişi değildi ama Tanrı oğluna olan imanından dolayı kurtuluş bulan bir suçlu konumuna girdi. Bu haydut Rab İsa'nın bir krallığa gireceğine ve bu krallığın ölümünden sonra geleceğine inandı. Görünüşe göre bu haydut çarmıhta asılıyken teoloji yönünden uzun bir yol aldı. Tövbe eden bir haydut. Günah ve utanç dolu bir yaşamdan bir anda bereket ve kutluluk dolu bir yaşama geçmişti. Yine bu olay kurtuluşun evrensel bir şey olmadığını da gösterir. Çünkü iki haydut bulunmaktaydı. Bunlardan biri kurtuldu çünkü kurtulmak istedi ve kurtarıcıya geldi. Diğeri kurtulmadı çünkü kurtarıcıyı reddetti. İsa Mesih ona bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi. Bu kayda değer bir sözdür. Bu iki haydut aynı suç için, yani cinayet suçundan tutuklanmış, aynı suç için sorgulanmış, aynı suç için yargılanmış ve aynı suç için ölmek üzereydi. Aralarında ne fark vardı? Hiçbir fark yoktu. İkisi de hayduttu. Fark şuydu ki haydutların birisi Rab İsa'ya inandı ama ötekisi inanmadı. Yıllar önce teolojisinde liberal olan bir arkadaşla tenis oynadım. Ona çarmıhtaki hayduta ne söylerdin diye sordum. Af dilekçesine başvurmasını mı önerirdin? İyilik yapmak için ellerini kullanmasını mı söylerdin? Ürkmüş bir bakışla bana baktı. Bak senin insanlara söyleyebileceklerin bunlar olurdu dedim. Haklısın, insanlar bunları yapabilirler diye yanıt verdi. Ama bu zavallı hayduta ne söylerdin? Ne yapabilirdi o? O ölü bir durumdaydı. Bu haliyle zaten çarmıhtan inemezdi. Çünkü elleri ve ayakları çarmıha çakılmış durumdadır. Bunun yanında hangi kiliseye katılmasını isterdin dedim. Hangi töreni yapmasını isterdin? Dostum, Rabbimiz o hayduta şöyle seslendi. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Bu adam Mesih'e olan imanı nedeniyle Tanrı'nın huzuruna gitti. Luka 23. bölüm 44 ve 45. ayetlerde öğleyin 12 sularında güneş karardı. 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı diye yazıyor. Mesih'in yaşamı tapınağın bu perdesinde simgeleniyordu. Bu perde eski antlaşma döneminde insanı Tanrı'dan uzak bıraktı. Mesih çarmıh üzerinde öldüğü zaman tapınağın kutsal yerini diğer bölümlerden ayıran perde yukarıdan aşağıya yırtıldı. Yine simgesel açıdan bu bize Mesih'e iman eden kişinin onun kanı sayesinde şimdi kutsalların kutsalına, Tanrı'nın huzuruna girebildiğini gösteriyor. Luka 23. bölüm 46. ayette İsa yüksek sesle "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum" diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi diye yazıyor. İsa Mesih ağacın üzerine gerilerek kendi bedeninde çekmiş olduğu günahlarımızın gerektirdiği cezayı karanlığın hüküm sürdüğü bu 3 saatlik zaman içerisinde çekti. Bu zamanın bitiminde ruhunu babası olan Tanrı'nın ellerine teslim ederek yaşamını gönüllü bir şekilde onun ellerine bıraktı. Onun ölümü diğer iki suçlunun ölümünden farklıydı. İsa Mesih her şey tamamlandıktan sonra ruhunu babaya teslim etti. İçinde yaşamakta olduğu insan bedenine artık ihtiyacı olmayacaktı ve bilinçli olarak o bedeni terk etti. Gönüllü ve istekli şekilde yeryüzündeki insan hayatından ayrıldı. Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum diye haykırırken bu haykırışta gücünü yitirmiş bir kişinin yapamayacağı bir şeyi yapmıştı. Elçi Yuhanna yazdığı müjde yazısında İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki söylediği son söz bir zafer narasıydı diyor. Bu söz tamamlandı sözüydü.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.